Ayrım 21.
Sayfa 228. David Schotter ise Roma siyasetindeki kanatlar için sağcı, solcu ya da ilerlemeci gibi güncel terimlerin kullanılmasının yanlış olduğu ve aslında başta Scipio ve Claudius'lar olmak üzere Cumhuriyet siyasetinin belli başlı büyük aileler arası çekişmeleri içerdiği düşüncesinde. David Schotter, The Fall of the Roman Republic, sayfa 17-18. Ancak günümüzde giderek sesini yükselten bir başka yaklaşımın temsilcileri, pleblerin ve onları yönlendiren nüfus sahibi bir aydın grubunun denetiminde en azından İsa'dan önce 2. yüzyıl sonlarından itibaren hiç değilse bir büyük siyasi akımın sistemli olarak geliştiğini savunuyor. Pleb politikasını belli bir sistematiğe oturtarak yükselen despotik eğilimlere direnmeye çalışan ve bir bakıma sosyal adalet diyebileceğimiz bir dengeyi gözetmeye çalışan bir siyasi akım bu. Yakından tanıdığımız kardeşlik üyelerinin de etkin bir kanadını oluşturmaya çalıştıkları bu hareket, 1. yüzyıl başlarında siyasi parti olarak anılmayı hak edecek oranda yaygın bir taban edinmeye ve hedeflerini netleştirmeye başlamıştı. Server Tanilli, Marius ile Sulla kutuplaşması sırasında ortaya çıkmaya başlayan söz konusu oluşumu kimi zaman Demokrat Parti, kimi zaman da Halk Partisi adıyla anıyor. Server Tanilli, AGE sayfa 518-519. Bu adlandırma pek de abartılı ve radikal sayılmamalı. Gerçekten de Roma içinde Gracchuslar zamanında başlayıp Marius'la yükselişe geçen ve Cumhuriyet'in son yüzyılı boyunca aynı politik çizgiye sahip aday ve gruplara destek veren pekala da Demokrat Parti olarak etiketlenebilecek bir oluşuma rastlıyoruz. Siyaset ve fasulyeler. Bu saptama ilk başta göründüğünden çok daha önemli ve kritik bir niteliğe sahip. Çünkü siyasi parti olarak anılmayı hak eden bir oluşumun ortaya çıkmış olması, Cumhuriyet'in başından itibaren siyasi liderlik yerine nüfus sahibi yönlendiricilik konumunu yeğlemiş bir grubun oldukça keskin biçimde strateji değiştirdiğini de gösteriyor. Pitagoras kardeşliği ile ilgili araştırma ve analizlerde çoğu kez üstadın ilkeleri arasında en az vejeteryanlık kadar öne çıkan bir fasulye tabusuna rastlarız. Tarihçilerin anlattığına göre Pitagoras öğrencilerine fasulyelerden uzak durmayı ısrarla telkin ediyormuş. Bu garip ve anlaşılması güç ilke üzerinde içerdiği bulanıklığın da etkisiyle sayısız spekülasyon üretildi zaman içinde. Çoğunlukla da fasulyenin dini bir simge olduğu, hatta insan ruhunu temsil ettiği gibi gerekçeler ileri sürüldü. Ancak rasyonel araştırmalar ortaya koydu ki Pitagoras bu ilkesiyle bambaşka bir şeyi öğütlüyordu öğrencilerine. Yunan kolonilerinde seçimler oy pusulası işlevi gören siyah ve beyaz fasulyelerin sandıklara atılmasıyla yürütülüyordu ve üstad fasulyelerden uzak durun derken seçimlere ve günlük politikaya bulaşmayın demek istemişti. Pitagoras kardeşliği için siyasi mücadele seçimlerde tabana yönelik bir etkinliği devreye sokarak değil, kilit noktaları elde edenleri denetim altına alarak sürdürülürdü. Bir başka deyişle Sibyl geleneğinin ta Ampikotanik konseyden beri kullandığı yukarıdan aşağı genişleyerek inen örgütlenme ve siyasi yapılanma anlayışı kardeşlik tarafından aynen korunmuş, tabandan yukarı daralarak oluşturulan demokratik merkeziyetçi örgütlenme biçimi reddedilmişti. Seçimlerse tabandan başlayan bir örgütlenme ve propaganda süreci sonucu başarıya ulaşmaya yönelik bir çalışmaydı ve bu nedenle Pitagoras fasulyelerden uzak durun demişti müritlerine. Aslında mealen şunu söylemeye çalışıyordu. Tabana ulaşmak için yukarıdan aşağı doğru genişlemek gerekir. Bu yavaş yürüyecek bir çalışmadır ve her aşamasında daha geniş bir çember içinde yer alan insanların eğitilmesi ve inisiye edilmesi gerekecektir. Eklenen her yeni çember kardeşlik yapısının bir alt derecesini oluşturacaktır. Seçimlere dayalı siyasi etkinlik çabasıysa bu aşamaları atlayıp kestirmeden tabana ulaşmayı amaçlar. Dolayısıyla bu işlere karışmayın, seçimlerden uzak durun ve onun yerine hiyerarşinin üstlerinde etkili olup aşağı doğru örgütlenmenize devam edin. Kroton ve çevre kolonilerde kardeşlik bu yöntemle çalışmış ve iktidarı eline geçirmişti. Dolayısıyla yenilgi sonrasında Roma Cumhuriyeti'nde ana hatlarıyla aynı yöntem denendi. Plebler üst düzey ve etkin kesimlerden başlanarak özellikle de Sibylline kurulu kararıyla ülkeye taşınmış gizem kültleri yardımıyla inisiye edildi ve eğitildi. Kamusal alandaki güçlü konumlar aynı yöntemlerle denetim altında tutulmaya çalışıldı. Uzun soluklu bir yürüyüş, büyük oranda mistik dayanakları olan bir idealdi söz konusu olan. Sabırlı ve adım adım ilerleyerek gerçekleştirilecek bir dönüşüm. Ancak bu politika siyasi parti olarak adlandırılabilecek yapıların ortaya çıkıp kardeşlik üyelerinin de etkin rol almasıyla değişmiş görünüyor. Roma'da böylesi bir siyasi geleneğin ortaya çıkış tarihi bir anlamda kardeşlik için de strateji değişikliğini işaretlemesi bakımından önemli. Elimizdeki bütün verilerde Marian Parti aracılığıyla tercihlerin Sulla'ya karşı Marius'tan yana kullanılmasıyla birlikte yani 1. yüzyılın ilk çeyreği içinde bu kritik değişimin yaşandığını gösteriyor. Çizginin devamını yeni oluşan zengin tefeci sınıfın asker temsilcisi Pompeius'a karşı pleb haklarını ve toprak reformunu savunan Publius Clodius'u, toprak sahibi soyluların temsilcisi Cicero'ya karşı da gelir dağılımında adaleti, toprak reformunun genişletilmesini ve pleblerin borç yükünün azaltılmasını savunan Catilina'yı destekleyen siyasi stratejilerde görüyoruz. Bir başka deyişle kardeşlik İsa'dan önce 1. yüzyıl başlarında Kroton'dan sonra ikinci yenilgiyi Roma'da tattığını fark etmiş ve bu kez havlu atmak yerine perde arkası etkinlikleri ikinci plana itip doğrudan sokaklara çıkmayı yeğlemişti. Söz konusu siyasi çalkantılar içinde kardeşlik üyelerinin etkin roller üstlendiğini oldukça çarpıcı rastlantıları izleyerek de görebiliyoruz. Roma'da Cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partileri denebilecek oluşumlar, İsa'dan önce 1. yüzyılın ilk çeyreği bitimine doğru ortaya çıkmıştı. İlginç biçimde aynı tarihler Roma'da ilk kez kendini Pitagorasçı olarak adlandıran düşünür, siyasetçi ve sanatçıların mantar gibi bittiği bir döneme denk geliyordu. Bruno Centrone, İsa'dan önce 4. yüzyıl ile 1. yüzyıl arasında Pitagorasçıların izine dökümanlarda pek rastlanmadığını, yani ortadan yok olduklarını ama 1. yüzyılda özellikle Roma'da ortaya çıktıklarını söylüyor. Bruno Centrone, Platonism and Pythagoreanism in the Early Empire, Christopher Rowe editörlüğündeki The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought adlı derleme, sayfa 567-568. En büyük siyasi kurumlara ait binaların önüne Pitagoras'ın heykelinin yerleştirildiği, Cumhuriyet ideolojisinin can damarlarına Pitagoras'ın efsanevi kral Numa'nın hocası olduğu efsanesinin şırınga edildiği, üstadın felsefesinin ve yaptıklarının çok iyi bilindiği bir ülkede hem de Cumhuriyet'in en kritik 300 yıllık bir diliminde Pitagorasçı olarak adlandırılan kişilerin varlığına ilişkin belgeye rastlanmaması elbette ilk bakışta kolay anlaşılır bir şey değildir. Ama biz bunun siyasi mekanizmaları kurumlar içinde etkin konumları elinde tutarak dolaylı yollardan denetleyen kardeşlik örgütünün geri planda kalma konusundaki titizliğinden ileri geldiğini biliyoruz. Bu nedenle oldukça uzun bir süre Pitagoras okulu ya da Pitagorasçılar olarak adlandırılacak gruplar Roma'da neredeyse hiç ortaya çıkmazken üstadın gölgesi politik kurumlar üzerinde sürekli gezinip duruyordu. 1. yüzyıldan sonra Roma'da aralarında Nigidius, Figulus ve Terentius Varro gibi çok ünlü ve etkin yazarların da bulunduğu Charles H. Kahn, Pythagoras and the Pythagoreans, sayfa 88-89. Pitagorasçıların aniden ortaya çıkması, aşağı yukarı aynı tarihlerde siyasi parti niteliği taşıyan pleb destekçisi siyasi akımların etkinleşmesi elbette rastlantı değildi. Sulla'nın darbesi sırasında yaşanan iç savaşta Sibylline kitapları da tapınak yangınıyla birlikte ortadan yok olmuş ve Sibylline kurulu Decemviri bu konuda sessiz kalmıştı. Kitapların prestiji ve gücünün farkında olan Sulla, doğrudan karşısına almak istemediği kurulun üyelerini orijinallerin yeniden derlenmesiyle görevlendirecek ama bu arada gücünden tedirgin olduğu bu kurumu da denetimi altında tutmaya çalışacaktı. Bütün bunlardan yola çıkarak kardeşlik örgütünün strateji değişiminin miladını, tapınak yangınında kitapların yanması ya da aniden ortadan kaybolması ve yerine yenilerinin konması çabalarıyla çakıştırabiliriz. Biraderler, kutsal ve mistik yönleriyle saygınlığını sürdüren kurulu en temel mevzileri olarak görüyorlardı ve korumak için ellerinden geleni yaptılar ama işlerin artık yalnızca bu yolla yürümeyeceği belliydi. Geleneksel stratejileri bir kez daha yenilgiye uğramış, bir asker devletine dönüşen Roma'da kurumların etkinliğini güçlü ve karizmatik komutanlar devralmaya başlamıştı. Hatta durum o denli vahimdi ki kardeşlik stratejileri için hedef kitle olarak seçilen pleb kalabalıkları bile despotizme eğilimli, cumhuriyet kurumları için büyük tehdit oluşturan bu askeri önderlerin peşinden yürüyorlardı artık. Sulla'dan sonra Crassus, Pompeius ve nihayet Julius Caesar tıpkı eski krallık günlerinde yoksulların monarşiden yana çıkmalarını anımsatırcasına pleb kitlelerinin coşkulu desteğini alıyorlardı. Pitagoras ve dolayısıyla Sibyl idealleri için en katlanılamaz düşünce hedefe ulaşmakta bir araç olarak biçimlendirilip üzerine titrenen cumhuriyetin ilkesel ve işlevsel anlamda çökertilip komutanlar eliyle despotizm ve monarşinin geri getirilmesiydi. Sulla darbesi ve tapınak yangını bu düşünce ve endişelerin uzantısında bir milat oldu kardeşlik için. O kadar kesin ve iz bırakan bir milattı ki bu, ilerleyen bölümlerde de göreceğimiz gibi Kapitolin yangını, kitapların kayboluşu ve yerine konma çabaları, kardeşlik örgütünün 2000 yıl sonraki üyelik ritüellerine bile simgesel temel oluşturacaktı. Diğer yandan politik mücadelede Pitagoras'ın öğrencileri kurumlardaki etkinliklerini devreye sokmanın yanı sıra sokağa da inmeye başlıyorlardı artık. Siyasi hamleler yalnızca belli kamu yönetimi pozisyonları için uygun adayları belirleyip onları seçtirmeye yönelik propaganda çalışmalarıyla sınırlı kalmıyordu. Seçim öncesi ve sonrasında tehlikeli rakip olarak görülen liderleri yıpratmaya ya da onların olumsuz özelliklerini kitlelere deşifre etmeye yönelik sistematik çabalar da yoğunlaşmıştı. Cassius Dio özellikle Claudius'un yani bir anlamda Roma'ya siyasi parti yöntem ve araçlarını ilk kez tanıtan popüler pleb liderinin bu amaçla ciddi ve iyi eğitilmiş profesyonel propaganda kadroları oluşturduğundan söz ediyor. Dio'ya bakılırsa Claudius, bugünün futbol stadyumlarındaki amigolarını anımsatan siyasi gösteri liderlerini tiyatrolarda gerçekleşen ciddi provalarla yetiştiriyordu. Robert Morstein, Marx, AGE, sayfa 134. Roma tarihinin bir başka önemli siyasi kişiliği olan Sergius Catilina, konsül seçimlerini kazanması iki kez Cicero'nun entrikalarıyla engellenince, İsa'dan önce 64 yılında büyük yankılar yaratacak bir devrim girişiminde bulunmuştu. Değişik kentlerdeki örgütlü pleb grupları aynı anda yaygın ve sistemli bir ayaklanma başlatacak, son derbiyi de Etruria'daki ana askeri gücüyle Roma'ya girerek yönetime el koymaya hazırlanan Catilina vuracaktı. Victoria Emma Pagan, Conspiracy, Narratives in Roman History, sayfa 31. Cicero'nun kurduğu tarihin ilk istihbarat örgütü diyebileceğimiz casusluk ağı olayın ayrıntılarını erken öğrendi ve Catilina daha harekete geçme fırsatı bile bulamadan yenilgiye uğradı. Tarih her zaman kazananlar tarafından yazıldığı için darbeyi bastıran Cicero başta olmak üzere Virgilius, Livius ve Tacitus tarafından Catilina yasa dışı bir ihtilalci olarak anıldı hep. Onun seçimleri kazanmaması için parayla seçmen satın alma başta olmak üzere Cicero ve yandaşı Moreno tarafından iftira, çamur atma, hileli seçim ve yasal engellemeler dahil neler yapıldığı Server Tanilli, AGE sayfa 521-524 ve Catilina'nın çaresiz bırakılarak silahlı ayaklanmaya nasıl zorlandığı ancak 20. yüzyıl tarihçilerinin çalışmaları sırasında ortaya çıkacaktı. Bu iki örnek bile geniş tabanlı bir pleb politikasını sokaklarda yaşama geçirmeye çalışan kardeşlik örgütünün değişen siyasi stratejisini sergilemeye yeterli. Ancak son derece kritik ve belirleyici nitelik taşıyan başka gelişmeler de söz konusu. İsa'dan önce 5. yüzyıldan itibaren politik etkinliği yukarıdan aşağı genişleyecek halkalar olarak düşünen kardeşlik üyeleri, Sibylline kurulunun tavsiyeleriyle Roma'ya taşınan gizem kültlerinden birer bilinçli okulu olarak yararlanmıştı. Ama tabana yönelik çalışmalarında bununla yetinmeyip bir başka sivil örgütlenmeyi daha devreye sokmuştu. Collegia adı verilen ve bir anlamda Orta Çağ loncalarının prototipi olarak değerlendirilebilecek zanaat birlikleri. Dionysos'un Çılgın Kadınları. Gizem kültleri ve tanrıça tapınımları Roma'ya taşınmış ama kuşkucu ve tedirgin patrici yöneticilerinin temkinli yaklaşımı sonucu Roma vatandaşlarının bunlara üye olması, rahip ya da tören yöneticisi görevlerini üstlenmeleri uzunca bir süre yasal düzenlemelerle engellenmişti. Söz konusu kültlerin gizli etkinliği temel almaları nedeniyle bu yasakların ne denli etkili olduğu tartışmalıdır. En azından İtalya'daki değişik yerleşim bölgelerinde bu kültlerin binlerce Romalı üyesi olduğunu biliyoruz. Burada kilit nokta kimin resmi vatandaş sayıldığıyla bağlantılı. Roma'da vatandaşlık yalnızca patrici ve plebler için söz konusuydu ve giderek nüfusun ağırlıklı bölümünü oluşturan köleler bu tanımın dışında kalırlardı. Orfeos, Demeter ve Dionysos kültlerinin gizli pleb ve patrici üyeleri dışında çok sayıda köle üyeleri de olduğunu biliyoruz. Azat yasası uzantısında sonradan sahiplerince özgür bırakılan bazı köleler bu önemli statü değişiminden sonra da gizem kültlerindeki üyeliklerinden vazgeçmiyorlardı tabii. Bu kritik ayrıntı Roma vatandaşları üzerindeki kült üyeliği yasağını geçersiz ve uygulanamaz kılıyor, bir anlamda kağıt üzerinde kalmasına neden oluyordu. Ama yine de kardeşlik üyeleri üst düzey yeraltı örgütlenmeleri gözüyle baktığı bu kültlerin varlığıyla yetinmedi ve tabanı örgütleyecek kolejiyalara adım adım yaygınlaştırma yoluna gitti. Bu kararın alınmasının yalnızca sıradan bir stratejik manevraya bağlı olduğunu ileri sürmek pek de gerçekçi sayılmaz. İsa'dan önce 2. yüzyılın ilk çeyreği içinde yaşanan ve bugün hala Roma tarihinin en karanlık sayfalarından birini oluşturan garip, karmaşık ve ürkütücü olaylar zinciri, gizem kültlerinin geleceğiyle ilgili olarak kardeşlik örgütünün kurmaylarını bir hayli endişelendirmişe benziyor. Bakanalya kalkışması olarak bilinen ve çok kısa bir zaman dilimi içinde olup bitmesine karşın Cumhuriyet tarihine silinmez biçimde damgasını vuran gelişmeleri bu noktada kısaca gözden geçirmekte yarar var. İkinci yüzyıl başları tarihçiler tarafından Roma Cumhuriyeti için genişleme ve atılım dönemi olarak görülür. Birliğin mütevazi bir kavimler konfederasyonundan güçlü ve etkili bir dünya devletine dönüşme sürecinin en kritik evrelerinden biri Pön Savaşları'nı izleyen yıllar içinde yaşanmıştır çünkü. İtalya'nın kolonileştirilmesi yolundaki engeller, güneydeki ürkütücü düşman Kartaca'ya boyun eğdirilmesinden sonra bütünüyle ortadan kalkmış görünmektedir. Sicilya ve Kuzey Afrika'yı içeren deniz trafiği ve ticareti Roma'nın ellerindedir artık ve Magna Graecia olarak bilinen Güney İtalya kolonileri Cumhuriyet'in avuçları içine düşmektedir. Diğer yandan elde edilen yeni verimli topraklar tarım potansiyelini hatırı sayılır biçimde artırmış, Etruria'dan Libya'ya dek uzanan alan içinde Roma ticareti alabildiğine hızlı bir büyüme yaşamıştır. Pleblerin sosyal konumlarında göreli iyileşme sağlandığı bu arada İsa'dan önce 205'te Magna Mater kültü de Sibylline kurulu kararıyla ülkeye taşınıp resmileştirildiği için kardeşlik örgütü üyeleri de durumdan hoşnut olsa gerektir. Ancak büyük annenin tapınağının açılmasından yaklaşık 20 yıl sonra Roma Cumhuriyeti yabancı kökenli gizem kültlerinden kaynaklanan ciddi bir sorunla sarsılacaktır. Nedenleri bugün bile tam olarak çözümlenememiş bir sarsıntıdır bu. Elimizdeki tarihsel kaynakların azlığı Bakanalya kalkışmasını derinlemesine incelememizi ve anlamamızı engelliyor. Neredeyse tek kaynak durumunda olan Livius'un Roma Tarihi adlı yapıtı ve Senato kararlarını içeren kısa bir belgede yazılanlardan başka elle tutulur hiçbir sağlam bilgiye rastlayamıyoruz. Ne bir mektup, ne bir anı belgesi, ne de örgütsel bir doküman. Hem Senato kayıtlarının hem de resmi ideolojiye yakınlığıyla bilinen Livius'un güvenilirliği son derece az olduğu için de bu çok önemli siyasi çalkantıyla ilgili ayrıntılar bizim için soru işaretleriyle dolu. Peki nedir bu Bakanalya kalkışması? Livius'un aktardıklarından ve resmi tarihten yola çıkarak kısaca toparlayalım. İsa'dan önce 186 yılında konsül Postumius bir pleb kalesi olan Aventin'de Bacchus gizem kültünün üyelerince gerçekleştirilen gece ayinlerinde uygunsuz davranışlarda bulunulduğuna ilişkin bir ihbar alır. Yaptığı gizli soruşturma sırasında Aventinli azat edilmiş bir köle olan Hispala adlı genç kadını sorguya çeker. Korkmuş ve paniğe kapılmış durumdaki Hispala, eski hanımının bu kültün ileri gelenlerinden biri olduğunu, gece ayinlerinde ve inisiyasyon törenlerinde dehşet verici şeyler yapıldığını, vahşet, şiddet ve ahlaksızlıkta sınır tanımayan bu insanların giderek kalabalıklaştıklarını, Roma Cumhuriyeti'ne karşı da büyük bir komplo hazırlığında olduklarını itiraf eder. Kült üyelerince ihanet suçlamasıyla öldürülmekten korkan Hispala'yı kendi evinde koruma altına alan Postumius, Senato'yu acilen toplantıya çağırır ve öğrendiklerini aktararak uzun ve tunturaklı bir konuşma yapar. Senatörler duyduklarından dehşete kapılmışlardır. Postumius'a paniğe neden olmadan konuyu Senato'ya getirdiği için teşekkür eder ve hemen önlemler almaya karar verirler. Titus Livius, The Dawn of the Roman Empire, sayfa 434. İlk etapta Bacchus kültünün şenlikleri olan Bacchanalia yasaklanır ve kimlikleri bilinen kült üyeleri hakkında kovuşturma açılır. Baskı altında verilen ifadelerle edinilen bilgiler sonucu evler basılır, insanlar tutuklanır, hızlı yargılamalar ve idamlar birbirlerini izler. Üyeler arasında saygın yöneticilerin, magistra ve siyasi ağırlığıyla tanınan pleblerin yanı sıra bazı patricilerin de bulunması Senato'nun korkularını doruğa çıkarmıştır. Yaygın bir paranoya tırmandıkça Bacchus kültü üzerinde yoğun bir baskı oluşturulur ve toplandıkları binalar, kutsal mekanları yakılıp yıkılır, devlete karşı suç işlemekle suçlanan yüzlerce kişi ağır cezalara çarptırılır. Çok kısa bir süre içinde bu gizem kültüne ciddi bir darbe indirilmiştir. Bunlar resmi ideolojinin sözcüsü Livius'un yazdıkları. Operasyonlarla ilgili bir senato tutanağını saymazsanız, Bakanalya kalkışmasıyla ilgili başka hiçbir belgede yok elimizde zaten. Peki gerçekten neler olup bitti acaba? Livius'un inanmamızı beklediği gibi, ata tanrılarına karşı suç işlenmiş ve dış mihraklı inançlar aracılığıyla Roma'nın inanç sistemi mi zedelenmek istenmişti? Yoksa Cumhuriyet'e karşı yoğun ve etkili bir komplo hazırlığı mı söz konusuydu gerçekten? Eğer öyleyse, yani Bakanalya bir siyasi ayaklanmanın aracısı olduysa, bunun sınıfsal ve kültürel tabanı, arka planı neydi? Günümüz Roma tarihçileri bu konu üzerinde yıllardır yoğun biçimde çalışıyorlar. Ancak bugüne dek birbirinden farklı çok sayıda görüş ortaya atıldıysa da, Bakanalya olaylarının gerçek yüzünü ortaya koyacak, üzerinde anlaşılmış bir yoruma ulaşılamadı henüz. Bu siyasi çalkantının niçin bu denli önemli olduğu ve üzerinde niçin bu denli durduğumuz görüş ve analizlere göz atmaya başladıkça netleşecek. Ama kısa yoldan şunu söyleyebiliriz. Büyüme yolunda ciddi bir adım atan ve Kartaca'yı saf dışı ettikten sonra İtalya'nın kolonizasyonunu da tamamlayarak Akdeniz'in en büyük gücü haline gelen Roma'nın kendi topraklarındaki bir gizem kültünden niçin bu denli korktuğu ve Cumhuriyet tarihinde eşi az görülür yaygınlıkta bir operasyonlar zinciriyle kitlesel bir sindirme eylemine giriştiği açıklanması gereken bir konudur. Dahası devlet için bu denli ciddi bir tehlike olarak görülen bir gizem kültünün kovuşturulmasıyla ilgili niçin bu denli az bilgi ve belge olduğunu anlamakta güçtür. Ama bütün bunların ötesinde Bakusçular kimdi sorusuna tutarlı bir yanıt bulmak da Roma tarihini anlamak açısından önem taşımaktadır.